Şizofren, John Katzenbach, 24. ayrım. Koca Kara elini Francis'in omzundan çekip cebine soktu, kemerindeki anahtar zinciri şangırdadı. Bay Moses, o anahtarlarla her yere girebilir misiniz? Bay Moses başıyla onayladı. Burada her yere girerim, diğer yatakhanelere de girerim. Güvenlik kulübesinin kapılarını açarım. Hatta tecrit hücrelerine bile girerim. Ana kapıdan çıkmak ister misin Francis? Bu anahtarlar çıkarır. Böyle anahtarlar kimde var? Başhemşirelerde, güvenlikte, benimle kardeşim gibi hizmetlilerde, ana personelde. Bütün takımların ne zaman nerede olduğu bilinir mi? Bilinmesi gerekir. Ama buradaki diğer her şey gibi olması gerekenle aslında olan şeyler gayet farklı olabilir. Güldü. Sen de Bayan Jones ve Peter gibi sorular sormaya başladın Seabird. Peter nasıl soru sorulacağını iyi biliyor. Sen de öğreniyorsun. Francis bu iltifata karşılık gülümsedi. Acaba dedi o anahtarların nerede olduğunun hesabı dakikası dakikasına tutuluyor mu? Koca Kara başını salladı. Soruyu tam doğru soramadın Seabird. Yeniden dene. Kaybolan anahtarı oldu mu? Evet doğru. Soru buymuş değil mi? Evet, bazı anahtarlar kayıp. Kimse aradı mı onları? Aradılar ama tam da aramış sayılmazlar. Bulunması en olası yerlere baktılar, sonra bulamayınca da vazgeçtiler. Kiminkiler kayıp? Tesadüfe bak ki dedi koca kara, koskocaman sırıtarak. Pek sevgili dostumuz Bay Evans'ınkiler. Bir yarı hizmetli bir kahkaha daha patlattı. Başını geri atarken ufak tefek kardeşinin Francis'le kendisine doğru geldiğini gördü. Hey diye seslendi. Seabird'ün aklı burada dönenlere ermeye başlıyor. Francis koridorun ortasında telle çevrili bölmede saf tutmuş hemşirelerin kafalarını kaldırıp espri yapılmışçasına gülümsediğini gördü. Küçük kara da salına salına onlara doğru gelirken gülümsedi. Biliyor musun Francis dedi. Neyi Bay Moses? Hizmetli, buradaki dünyanın nasıl yürüdüğünü hele bir öğren, diyerek koluyla hastane koğuşunu işaret eden geniş bir hareket yaptı. Buranın nasıl yürüdüğünü hele iyice bir sök, bak buraya yazıyorum, dışarıdaki dünyayı, hemen şu duvarın dışındaki dünyanın işlerini çok daha kolay kavrarsın. Çıkma şansı bulabilirsen tabii. O şansı nasıl elde ederim Bay Moses? O da 10 puanlık uzman sorusu zaten kardeşim. Her günün her dakikası sorulan o meşhur soru. Bazı yöntemler var tabii Seabird ama kolay kesin bir yol yok. Şunu yap, bunu yap, dışarı çıkma şansın olur. Yok, hiç de öyle değil. Kendi yolunu çizmen lazım. Merak etme, o aşamaya gelebileceksin Seabird. Fırsat kendini gösterdiğinde onu görmeyi bil yeter. Bütün mesele o değil mi zaten? Francis ne cevap vereceğini bilemedi ama ağabeyin şüpheye yer bırakmayacak biçimde yanıldığını düşünüyordu. Kendisinde herhangi bir dünyayı herhangi bir biçimde çözme yetisi olmadığını düşünüyordu. Seslerinden bazıları içinin derinliklerinde gürledi. Onların dediklerini dinlemeye çalıştı, bazı fikirleri olacağı düşüncesindeydi. Ama yoğunlaşırken iki hademenin de kendisini izlemekte olduğunu, yüzünün içindeki yüzün ifadesini yansıttığına dikkat ettiğini gördü. Bir an kendisini giysileri üstünden yırtılıp alınmış gibi çırılçıplak hissetti. Sesleri dinlemek yerine olabildiğince tatlı bir şekilde gülümsedi, koridorda ilerleyip onlardan uzaklaştı. Adımları içindeki şüphe davullarının hızlı ritmine ayak uyduruyordu. Lucy, Bay Evans'ın ofisindeki çalışma masasında otururken adam da duvarların birine dizilmiş olan dört dosya dolabının altını üstüne getiriyordu. Gözleri çalışma masasının bir köşesinde duran fotoğrafa kaydı. Bir düğün fotoğrafıydı. Fotoğrafta Evans'ın saçı biraz daha kısa ve düzgün taranmış, sıskalığı daha belirginleştiren, lacivert fitilli kadifeden bir takım giymiş genç bir kadının yanında duruyordu. Kadının beyaz gelinliği son derece belirgin hamileliğini güç bela gizliyordu. Tarazlanmış kahverengi saçlarına çiçekten taç takmıştı. Çok gencinden çok yaşlısına çeşit çeşit insandan oluşan bir grubun ortasında duruyorlardı. Lucy'nin tanık sandalyesinde bu kişilerin birbirine benzeyen yüz ifadelerini tasvir etmesi gerekirse, zorla gülümsediklerini söylerdi. Düğün alayının ortasında dökümlü papaz cübbesine bürünmüş bir adam oturuyordu. Fotoğrafçının kullandığı ışık altın rengi brokar kumaştan yansımıştı. Papaz elini Evans'ın omzuna koymuştu. Lucy fotoğrafa bir kere daha baktıktan sonra papazın psikoloğa neredeyse tıpatıp benzediğini fark etti. İkiziniz mi var diye sordu. Evans başını kaldırıp Lucy'nin gözlerini fotoğrafa dikmiş olduğunu gördü. Kucağı tıka basa dosyalarla dolu olduğu halde ona döndü. Ailede ırsidir dedi. Benim kızlarım da ikiz. Lucy etrafa bakındı ama kızların fotoğrafını göremedi. Evans onun meraklı bakışlarını fark edince anneleriyle kalıyorlar diye ekleyerek fırtınalı bir dönemden geçtiğimizi söylemekle yetineceğim. Lucy, üzüldüm dedi ama bunun kızlarının resmini asmamasını gerektirmediğini söyleyemedi. Bay Evans omuz silkti, dosyaları masaya Lucy'nin önüne yığdı. İkiz kardeşle büyüyünce bütün o esprilere alışıyor insan. Bilirsiniz hep aynı şeyler. Bir elmanın iki yarısı. Hangisinin hangisi olduğu bilinmez. Düşünceleriniz de mi aynı? İnsan hayatını aynadaki aksinin, ranzanın üst katında yattığını bilerek geçirince dünyayı kavrayış değişiyor. Bu da hem iyi hem de kötü oluyor Bayan Jones. Lucy, tek yumurta ikizi misiniz diye sordu. Sohbet olsun diye sormuştu. Yoksa cevabını masadaki resme bakarak alabiliyordu. Bay Evans cevap vermeden önce durakladı, gözleri kısıldı, sesinde belirgin bir soğukluk oldu. Bir zamanlar öyleydi, artık değiliz. Lucy ona sorarcasına baktı. Evans bir kere öksürüp, ''Bu dediğimin anlamını neden yeni dostunuz ve dedektiflik yardımcınıza sormuyorsunuz? Benden çok daha iyi yanıtlar.'' Yangın söndürmek için itfaiyeci olup sonunda kundakçılığa başlayan itfaiyeci Peter'a sorun. Lucy ne cevap vereceğini bilemedi, o da dosyaları kendine doğru çekmekle yetindi. Bay Evans sandalye çekip genç kadının karşısına rahatça kuruldu, bacak bacak üstüne atıp yaptıklarını seyretmeye başladı. Lucy Evans'ın çevresindeki havayı kurşun gibi delip geçen bakışlarından hoşlanmamıştı. Kendisini bu kadar dikkatle incelemesinden rahatsız olmuştu. Birden, ''Yardım etmek ister misiniz?'' diye sordu. ''Aklımdaki çok da güç bir iş değil. En başta diğer üç cinayetin işlendiği dönemde zaten hastanede olanları elemek istiyorum. Diğer bir deyişle burada idilerse.'' Bay Evans, Lucy'nin sözünü kesti. ''Cinayet mahallinde olamazlardı. Tarihleri karşılaştırarak kolayca anlarız.'' ''Doğru.'' dedi Lucy. Fakat bunu zorlaştıracak etkenler de var. Lucy bir an duraklayıp, nasıl etkenler diye sordu. Evans bir süre çenesini ovuşturdu. Hastaların bir kısmı hastaneye gönüllü yatar diye cevap verdi. Bu hastalar kendilerinden sorumlu aile üyeleri tarafından, örneğin hafta sonları izinli olarak salınabiliyorlar. Dolayısıyla kayıtları sürekli olarak burada yatmakta olduğunu gösteren bir hasta duvarların dışında zaman geçirmiş olabilir. Gözlem altında elbette. Ya da en azından gözlem altında olduğu iddiasıyla. Bu buraya mahkeme emriyle gelmiş kişilerle hastaneye yattıktan sonra kendilerine ya da çevrelerine tehlike teşkil ettikleri hastane çalışanları tarafından onaylanmış kişiler için geçerli değil. Fakat çalışanlar tedavilerine faydalı olacağına karar verirse onlar da bir süreliğine salınabiliyor. Yine de bu izin hastanın o sırada almakta olduğu ilaçlara bağlı. Hastaya hapları verilip bir geceliğine eve yollanabilir fakat enjeksiyonla ilaç alıyorsa yollanamaz. Anladınız mı? Sanırım. Evans konuştukça güç bularak devam etti. Bir de oturumlarımız var. Vakaları düzenli olarak mahkeme sistemini taklit eden duruşmalara çıkarmamız gerekiyor. Kimin burada kalacağı ya da bazı durumlarda salınacağını böyle belirliyoruz. Springfield'da bir savcı geliyor, bir hasta avukatı ve devletin akıl sağlığı hizmetleri bölümünden bir görevli de Dr. Gulptil ile birlikte bir panel oluşturuyor. Şartlı tahliye görüşmelerine benziyor biraz. Zaman zaman bunları da düzenliyoruz. Şimdiye kadarki performansları biraz inişli çıkışlı. Ne demek inişli çıkışlı? Hastalar dengelerini yeniden buldukları için taburcu ediliyorlar. Fakat birkaç ay sonra durumları yeniden kötüye gidiyor ve geri geliyorlar. Akıl hastalıklarının tedavi süreci dönen kapılara ve koşu bantlarına çok benziyor. Ama Amherst binasındaki hastalarınız, burada yatmakta olan hastalar arasında izinli çıkacak sosyal ya da zihinsel kapasiteye gelmiş olanlar bulunup bulunmadığını bilmiyorum. En iyi ihtimalle 2-3 tane vardır. Oturum tarihi belirlenip belirlenmediğini de bilmiyorum. Kontrol etmem gerek. Ayrıca diğer binalar hakkında da bilgim yok. Bu binalarda benim dengim olan kişileri bulup onlarla görüşmeniz gerekecek. Lucy, diğer binaları çıkarabiliriz dedi hemen. Sonuçta kısa sarı burada öldürüldü. Katilin de burada bulunduğunu düşünüyorum. Bay Evans, Lucy'nin söylediklerinde kendisinin de fark edemediği bir gülünçlük varmış gibi gülümsedi. Neden bunu en baştan kabul ediyorsunuz? Lucy cevap vermek için ağzını açtı, sonra sustu. Düşünmüştüm ki diye başlayacakken psikolog sözünü kesti. Eğer bu efsane adam sandığınız kadar zekiyse, gece geç vakitlerde binalar arasında geçiş yapma sorununun da üstesinden gelmiştir diye düşünüyorum. Ama güvenlik hastane arazisinde devreye geziyor, binaların arasında yürüyen birilerini fark etmezler miydi? Ne yazık ki pek çok devlet kurumu gibi biz de eksik personelle çalışıyoruz. Ayrıca güvenlik belirli zamanlarda belirli yerlerden geçiyor. Niyeti güvenliğe yakalanmamak olan biri onları kolayca atlatabilir. Ayrıca hastanede görünmeden gezinmenin başka yolları da var. Lucy yine durakladı. Sorması gereken bir soru daha çıktığını fark etmişti. Bu bir anlık duraklamaya Bay Evans kendi görüşünü sokuşturdu. Ufak, neredeyse kayıtsız bir jestle birlikte sırık dedi. Sırığın hem nedeni hem fırsatı hem de isteği vardı. Sonunda elini hemşirenin kanına buladı. Sırığın pek çok yönden cana yakın bir adam olduğu konusunda hemfikirim. Ancak aynı zamanda paranoyak şizofren ve geçmişinde pek çok şiddet eylemi bulunuyor. Özellikle de şeytanın uşağı olarak gördüğü kadınlara karşı. Üstelik cinayetten önceki günlerdeki ilaçları kontrol edildiğinde yetersiz olduğu görüldü. Eğer onun tıbbi kayıtlarına bakacak olursanız, fakat bakamazsınız çünkü polis aldı, günlük ilaç dağıtımında alması gereken dozu almamak için bir yöntem bulduğunu düşündüğüme ilişkin bir not düştüğümü görebilirsiniz. Takip eden günlerde damardan ilaç verilmesini emretmiştim. Çünkü ağız yoluyla alınanların faydası olmadığını düşünüyordum. Lucy yine yanıt vermedi. Bay Evans'a sadece elin kesilmiş olmasının bile en azından kendi zihninde sırığı temize çıkardığını söylemek istedi. Ama gözlemini paylaşmadı. Evans dosyaları ona doğru itti. Yine de dedi, bunları ve diğer binalarda duran binlerce dosyayı inceleyecek olursanız bazı kişileri eleyebilirsiniz. Ben olsam tarih ve zaman üstünde çok durmayıp teşhis üstünde yoğunlaşırdım. Zeka geriliği olanları çıkarırdım. İlaç ve elektroşok tedavisine cevap vermeyen katatonikleri de çıkarırdım. Zira onlar da yapıldığını düşündüğünüz şeyi yapacak fiziksel olanaklara sahip değiller. Aradığınız insan tipiyle çelişen diğer kişilik bozukluklarını da eleyebilirsiniz. Sorularınız olursa memnuniyetle yanıtlarım. Fakat işin zor kısmı size düşüyor. Sonra Lucy ilk dosyayı önüne çekip kapağını açıp incelemeye başlarken Bay Evans da arkasına yaslanıp onu seyretmeye koyuldu. Francis, Bay Kötü'nün ofisinin karşıdaki duvara yaslanmış duruyor, başka ne yapabileceğini bilemiyordu. Çok geçmeden itfaiyeci Peter'ın sallana sallana geldiğini gördü. Peter kamburunu çıkarıp duvara dayandı. Lucy'nin hasta kayıtlarını incelediği odayı görmelerini engelleyen kapıya baktı. Islık gibi bir ses çıkararak yavaşça soluk verdi. Napolyon'la konuştun mu? Satranç oynamak istedi. Kısa bir oyun oynadık. Ezile ezile yenildim. Yine de araştırmacıların satranç bilmesi faydalı. Neden? Çünkü kazanma stratejilerinin sınırsız çeşitlemesi var. Fakat parçaların tahtada yapabileceği hareketlere getirilmiş belirgin sınırlamalar oyuncunun hamlelerini yine de kısıtlıyor. At şöyle gidebilir, Elini önce ileri sonra yana hareket ettirdi. Fil ise böyle. Havaya çapraz bir kesik attı. Sen satranç biliyor musun Seabird? Prenses başını iki yana salladı. Öğrenmelisin. Üçüncü kattaki yatakhanede kalan semiz besili bir adam iki yana devrile devrile gelip önlerinde durdu. Yüzünde Francis'in hastanedeki birçok zeka özürlü de görmeye alıştığı bir ifade vardı. Aynı anda hem boş hem de merakla bakıyordu. Sanki sorusuna cevap istiyor ama anlayamayacağını da biliyor. Bu da daima öfkeli bir hüsran hali yaratıyordu. Amherst binasında ve Western State Üniversitesi'nin bir bölümünde bu adam gibi pek çok kişi vardı. Prens'e her tanrının günü herkesten çok korkuturlardı. Çünkü dengeli ve monistiler. Fakat aynı zamanda ani ve sebepsiz saldırganlık da edebiliyorlardı. Prenses zeka özürlülerden uzak durmayı hemen öğrenmişti. Prenses hastaya baktığında adam gözlerini koskocaman açtığı ve sanki dünyadaki pek çok şeyin kendisine onca uzun olmasına sinirlenmiş gibi dişlerini gösterdi. Gargaraya benzer alçak bir ses çıkarıp ısrarla Peter ve Francis'e bakmaya devam etti. Peter onunki kadar gaddar bakışlarla karşılık verdi. Ne bakıyorsun diye sordu. Adam daha yüksek gargara sesleri çıkarmakla yetindi. Peter ne istiyorsun diye çıkıştı, gerilmişti, duvardan ayrıldı. Zeka özürlü adam hasmını uyaran bir hayvanınkine benzer uzun, homurtulu bir ses çıkardı. Omuzlarını öne atarak bir adım ilerledi, yüzü çarpıldı. Prenses adamın kısıtlı hayal gücünün onu çok daha korkutucu kıldığını düşündü. Çünkü kısıtlı olanakları arasında sadece hiddet mevcuttu. Bu hiddetin nereden geldiğini belirlemenin yolu yoktu. O anda oracıkta patlıyordu. Zeka özürlü adam ellerini sıkıp yumruk yaptı, sonra bir hayali yumruk görmüşçasına yumruklarını aralarındaki havaya savurmaya başladı. Peter bir adım daha ilerledi, sonra durdu. Yapma arkadaşım dedi. Adam değişiklik olsun diye kendini toparlamış gibi oldu. Peter değmez dedi ama konuşurken kendini gelecek darbeye hazırladı. Zeka özürlü adam onlara doğru tek bir adım daha atıp durdu. İçindeki uçsuz bucaksız öfkeyle hala homurdanıyordu. Aniden yumruğunu kendi kafasının yan tarafına indirdi. Yumruğun sesi yankılandı. Hemen ardından kafasına ikinci, üçüncü kere vurdu. Çıkan yüksek ses koridorda yankılanıyordu. Kulağından kan sızmaya başladı. Peter de Francis de kımıldamadı. Adam haykırdı. Sesinde hem zafer hem azap tanısı vardı. Francis adamın bu sesle meydan mı okuduğunu, bir işaret mi verdiğini anlamakta zorlanıyordu. Haykırışı koridorda yankılanırken adam duraklar gibi oldu, içini çekti, dikleşti. Peter ve Francis'e bakarak görüşünü bulandıran bir şeyden kurtulmak ister gibi kafasını salladı. Kaşları birden merakla çatıldı. Sanki önemli bir soru sonunda kafasına girmeyi başarmıştı ve bu açığa çıkınca cevabını da bulmuştu. Yarı gülümseyip yarı diş gösterdikten sonra kendi kendine konuşarak koridorda birden uzaklaştı. Prens ile Peter onun devrile devrile gidişini seyrettiler. Francis ne oldu şimdi diye sordu, titriyor gibiydi. Peter başını iki yana salladı. Hep böyle işte dedi yumuşak bir sesle. Burada hiçbir şeyi kesin anlayamıyorsun. Neden biri öyle öfke püskürür bilemiyorsun ya da püskürmez. İsa, Meryem, Yusuf aşkına. Burası batasıca şansımın beni düşürdüğü, hatta umarım ikimizin de görüp göreceği en garip yer de Seabird. İkisi de yeniden duvara yaslandılar. Peter gerçekleşmemiş saldırıdan sarsılmış görünüyordu. Sanki aklına bir şey getirmişti. Biliyor musun Seabird, Vietnam'dayken oraların epey bir acayip olduğunu düşünmüştüm. Sürekli tuhaf tuhaf şeyler olup dururdu. Hem tuhaftılar hem de ölümcül. Fakat en azından kendi içlerinde bir mantıkları vardı. Yani neticede oraya onları öldürmeye gitmiştik. Onlar da bizi öldürmek istiyordu. Sapıkça da olsa mantıklıydı. Eve dönüp itfaiyeye katıldıktan sonra da işler bazen çok sarpa sarardı. Duvarlar devrilirdi, zemin çökerdi. Her yer sıcak duman içinde olurdu. Yangın belirli aşamaları takip ederek ilerler, Belirli şeyler yangını şiddetlendirir. İşini biliyorsan genellikle doğru önlemleri alabilirsin. Fakat burası bambaşka. Sanki her an her şey yanıyor. Sanki her şey gizli ve bu bir tuzaklık. 24. ayrımın sonu sayfa 201, devamı 25. ayrımda.